Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor ve Hatıralar programını açıyorum. Dinleyiciler, İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'i çok kimsemiz tanır veya ismini işitmiştir. 1870 senesinde dünyaya gelmiş ama ömrünün büyük kısmını 20. asırda geçirmiş, 1957 yılında vefat etmiş bir edebiyatçı. Ancak hiçbir zaman yaşadığı 20. asıra uyamamış. Fizik ve fizyolojik yapısıyla ister istemez bulunduğu devirde yuvarlanırken tüm ruh ve mana dünyasıyla 19. asrın adamı kalmıştı. Lisan ve ifadesiyle, zevk ve estetiğiyle, gerçekten güçlü bulunduğu bilimiyle, ilmiyle, fenliyle o tam bir Osmanlı efendisiydi. Bayezid'de otururdu. Zengin bir evi vardı. Daha doğrusu ihtişamlı bir konağı vardı. Çünkü kendisi Emin Paşa'nın oğludur. Evin bütün iç dekorasyonu eski Türk İslam eserleriyle süslüydü. Şapka kanunu çıktığı için başında bir şapka, fakat sarıkla fez arası bir şapka. Pantolonu şalvarla potur arası bir pantolon. Ceketi cübbe ile ceket arası bir şey. Ayakkabıları lapçın dedikleri cinsten, yani mesle potin arası bir şey. Palto pardösüsü de eski cübbelere benzeyen bir tarzdaydı. Hiçbir zaman Kemalettin, Burhanettin yazmazdı. Kemalüddin, Burhanüddin diye yazardı. Fakat kelimesi onun kaleminde fekat idi. Ama kelimesi onun kaleminde emma idi. Bu misalleri alabildiğine çoğaltmak mümkün. Türk siyasi tarihi, edebiyat tarihi mevzularında meydana getirdiği eserler sahasında kolay kolay erişilmez numunelerdir. Son devir Osmanlı şairleri, son devir sadrazamları, bunlar her birisi emsalsiz eserlerdir. Vefatından evvel çok zengin kitaplığını ve bir müze teşkil edebilecek eşyasını İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı. Bu İbnül Emin Mahmut ismi bile, bakın, eski İbnül Emin. Yani Mahmut Kemal Bey Emin Paşazade olması lazımken İbnül Emin eski usulle söylüyor. Bir beyit var. Birinci mısrağı Yahya Kemal'e ait. İkinci mısrağı Süleyman Nazif'e ait. Bu İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'i tasvir ediyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde tasvir ediyor. Yahya Kemal diyor ki, hezar tahsin o devri kadim efendisine. Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Yani hiç kimseye benzemeyen o eski çağ efendisine binlerce hayranlık, binlerce aferin manasına geliyor. Birinci beyitini, hezar tahsin o devri kadim efendisine beyitini, hezar gıpta diye de bunu naklederler. Yahya Kemal söylüyor. Hemen orada bulunan Süleyman Nazif bu beytin ikinci mısrağını kendisi söylüyor. Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Ne bir şahsına münhasır derler ya eskiler. İşte öyle birisiydi İbnül Emin Mahmut Kemal Bey. Bu beyit onu gerçekten çok güzel tasvir etmekte ve onun canlı bir portresini çizmektedir. Efendim, İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey'in Bayezid'deki konağında haftanın belli günlerinde edebiyat toplantıları olurdu. Bütün o zamanın münevverleri, entelektüelleri toplanırlar, bu konağa devam ederler. Bu konakta efendim söylenir, konuşulur, anlatılır ve buradan kalkan bir akademik konferans dinlemişçesine bilgiyle mücehhez olarak kalkardı. Yine böyle bir edebiyat toplantısında söz şiirden açılıyor. Zamanın meşhur şairleri üzerine herkes mütalalarını, fikirlerini beyan ediyor, tenkitlerde bulunuyor. Mecliste Rıza Tevfik Bey yok ama onun uzaktan akrabası olan ve edebiyatçı geçinen birisi var. Bir ara sözü kapıyor ve diyor ki, malum haliniz bizim Rıza Tevfik Bey hem filozoftur, hem şairdir, hem siyaset adamıdır, hem de güçlü bir pehlivandır. Kendisi siyasette Bismarck'lardan, Metternich'lerden, bizden Reşit Paşalardan, Fuat Paşalardan, Ali Paşalardan çok üstündür. Felsefede Kant ve Descartes'la boy ölçüşür. Pehlivanlıkta Koca Yusuf onun yanında hiç kalır. Şairlikte de elbette Abdülhak Hamit'ten üstündür, dedi. Kimisi güldü, kimisi homurdanmaya başladı. Emin Mahmud Kemal Bey dedi ki, evet efendim dedi. Ben bu beyin söylediklerine katılıyorum dedi. Felsefe ve siyaset sahasındakiler için bir şey diyemem. Ama Rıza Tevfik Bey'in hem Koca Yusuf'tan hem de Abdülhak Hamid'den çok üstün olduğundan zerre kadar şüphem yoktur dedi. Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid'i ilk el ensede yere vurur. Yusuf Pehlivan'ın şairliği de onun yanında solda sıfır kalır diyerek bu lüzumsuz konuşan adamın cevabını veriyor. Efendim yine böyle bir toplantıda zamanın tanınmış bestekarlarının mühim bir bölümü var. Ve orada vaktiyle Fatih Camii imamı olan Saadettin Kaynak da var. Saadettin Kaynak uzun yıllar sakallı gezdi. Malum kendisi Fatih Camii imamıydı. Fakat artık cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyete uygun düşsün diye sakalını kestirmişti. İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey onun yüzüne uzun uzun baktı. Şöyle dedi. Canım efendim dedi. Çehreniz bana hiç de yabancı gelmiyor dedi. Siz daha önce sakalları değil miydiniz? Gerçekten yakın bir zamana kadar sakallı gezdiğini neredeyse kendisi de unutmuş olan Saadettin Kaynak zor durumda kaldı. Başkalarının hatırlamasını hiç istemediği için inkar yoluna saptı. Üstadım yanılmış olmalısınız. Ben oldum bittim sakalsızım dedi. Aman efendim dedi İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey. Nasıl olur dedi. Hatta bir gece bendenizin evinde dedi. Demeye kalmadan Saadettin Kaynak İşin vesikaya döküleceğini, kendisinin bir zamanlar sakallı olduğunun ispatlanacağını görünce hemen üstadı zayıf tarafından yakalamayı düşündü, sözü değiştirdi. Efendim bu yenilerde bir beste geçtim, bilmem dinlemek lütfunda bulunur musunuz diye sordu. Mahmud Kemal Bey, minnettar kalırım dedi, yaptığı yeni besteyi okumaya başladı. Böyle kendinden geçercesine okudu, efendim Mahmud Kemal Bey de kendinden geçercesine dinledi. Saadettin Kaynak Bey, bu besteyi okumasını, icraını bitirdiği zaman içinden neyse dedi. Mahmud Kemal Bey'in dikkatini başka tarafa tevcih ettik diye sevindi. Tam o sırada İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey yeniden dile geldi. Cidden şaheser bir beste olmuş efendim. Fakat siz bunu okurken gözümün önüne hep o eski sakallı haliniz geldi. O sakallı halinizle okusaydınız hiç şüphem yok ki size çok daha fazla yakışırdı. Tabii Saadettin Kaynak bu söz üzerine baygınlıklar geçiriyor. Salondakiler gülmelerini, kahkahalarını zor tutuyorlar. Nüremin Mahmut Kemal Bey, alafranga musikiden nefret ederdi. Alafranga müziğin tüm türleri için bu musiki değil, domuz şişlemek gibi bir şey. Şişlenen domuz nasıl kulaklar tırmalayıcı sesler çıkarırsa, bu musikiden de öyle sesler çıkıyor derdi. Buna rağmen bir gün yakın dostları, belki de muziplik olsun diye, onu alafranga parçaların çalınacağı bir musiki toplantısına götürüyorlar. Gerçekten alafranga musikinin en seçkin birkaç eseri, seçkin birkaç icracı tarafından çalınıyor. Fakat üstad kalın ve gür kaşlarını çatmış, somurtmuş bir köşede oturuyor. Müziğe ara verilince eski edebiyatçı ve muallimlerden Hıfzı Tevfik Bey usul usul yanına yaklaşıyor. Efendim diyor, üstadım diyor, tahammül edebilirseniz sever ve alışırsınız diyor. Bunun üzerine Mahmut Kemal Bey diyor ki, tabii tabii diyor, tahammül etmeye çalışacağız diyor. İnsan hayatta ne mihnetlere, ne işkencelere alışmıyor ki diyor. Efendim, bu hadisenin üzerinden uzun bir müddet geçtikten sonra Mahmut Kemal Bey yine bir tuzağa düşüyor. Alaturka piyano çalan bir dostun evine yemeğe davet ediliyor. Yemekten sonra konuşulurken bir ara herkes ev sahibinden piyanoda birkaç parça çalmasını rica ediyorlar. Ev sahibi, efendim diyor, benim çaldığım havalar Alaturka havalardır. Halbuki şu anda aramızda klasik batı müziğinin en mühim icracılarından birisi vardır. Piyano da aslında bir batı müziği enstrümanı olduğuna göre elbette müzik icrasını ondan beklemek hakkımızdır diyor. Bu ısrarlar üzerine adı geçen icracı piyanonun başına geçiyor. Usta ve kıvrak elleriyle en meşhur parçaları çalıyor. Ne var ki İbn-i Lemin Mahmut Kemal Bey'in suratı asılmış, kaşları çatılmış. Bir ara yanına yaklaşıp da hatırını soran ev sahibine homurdanarak şöyle diyor. İşkence içindeyim mirim, işkence içinde. Acaba piyanoyu böyle devamlı zıngırdatan bu zat işkencenin kanunda yasak edildiğini bilmeyen bir cahil midir diyor. Bir gün Süleyman Nazif, İbn-i Lemin Mahmut Kemal Bey'i yine bir toplantıya götürdü. Toplantıda ev sahibi, besteleri de olan tanınmış bir ud virtüözü idi. Ancak usule ne denli hakim ise sesi de o denli çirkin ve berbattı. Kulağı ağır işittiği için herkesi kendi gibi zanneder, bir de avaz avaz bağırarak kendi bestelerini çalıp okurdu. Mahmut Kemal Bey bu berbat sesten bunaldı. Süleyman Nazif'e eğildi. Aman vazgeçtim yahu dedi. Ömrümde böyle berbat bir ses dinlemedim dedi. Sanki insan boğazlıyorlar dedi. Şuna münasip bir dille söyle de hiç olmazsa daha yavaş bir sesle okusun dedi. Süleyman Nazif muzip birisiydi. Adama yaklaştı. Kemal Beyefendi besteleriniz kadar sesinize de hayran kalmış. Yalnız çok alçak sesi okumanızdan şikayet ediyor, yakınıyor. Acaba biraz daha yüksek perdeden okuyamaz mısınız diyor, yollu konuştu. Besteci bu iltifattan çok memnun kaldı. daha yüksekten okumaya gırtlağı müsait değil ama madem öyle buyuruyorlar gayret edeyim diye cevap verdi. Üstelik bir de gelip Mahmut Kemal Bey'in yakınına oturdu. Olanca gücüyle bağırmaya, udunu da dımbırdatmaya başladı. Mahmut Kemal Bey öfkeden deli divaneye dönmüştü. Süleyman Nazif ve diğerleri köşeden kıs kıs gülüyorlardı. Nihayet Mahmut Kemal Bey dayanamadı. Allah cümlenizin belasını versin diyerek yerinden fırladı. Kapıyı vurarak çıkıp gitti. Kulağı ağır işittiği için olandan bitenden bir şey anlamayan ev sahibi şaşkın şaşkın ne oldu üstad niye böyle yaptı diye sordu. Bunun üzerine Süleyman Nazif Bey efendim dedi bir türlü istediği kadar yüksek sesle okumadığınıza kızıp da gitti cevabını verdi. Sonra kendisi izin alıp Mahmut Kemal Bey'i takip etti ve kendisinden af diledi. Efendim, ünlü Emin Mahmut Kemal Bey'in bulunduğu bir mecliste allamelik taslayan birisi de vardı. Pierre Loti'den bahsediyordu. Söz arasında gılzat kelimesini 2-3 defa gulzat suretinde telaffuz etti. Mahmut Kemal Bey ona cevap verirken o kelimeyi bir iltizam tekrar ve doğru telaffuz etti. Genç işin farkına vardı. Monşer dedi ne zararı var dedi. Arapça değil mi? Öyle de olur böyle de dedi. İbnü'l-Emin Mahmut Kemal Bey bir şey söylemedi. Fakat bir aralık sırasını düşürüp Pierre Loti'nin Loti'sini Luti tarzında telaffuz etti. Delikanlı şair bunun kendisi için kurulmuş bir tuzak olduğunu farkına varmadı. Hemen atıldı. Pardon dedi. O Luti değil Loti'dir dedi. Mahmut Kemal Bey onu tuzağa düşürmüş olmaktan mütevellit bir hazla efendim ve tavrı mahsusuyla Allame'nin cümlesini yalnız bir kelimesini değiştirerek tekrarladı. Ne zararı var dedi. Frenkçe değil mi? Öyle de olur böyle de. Adamcağız sıkıldı. Hazır bulunanlar gülüştüler. Efendim İbni Emin Mahmud Kemal Bey bir gün kabul ettiği yazı odasında kötülere yapılacak iyilikten ve bunların tevlid edeceği akıbetlerden bahsediyordu. İttekû mimmen ahsente demişler ya, iyilik yaptığından sakın. Onun için kötülere iyilik yaparsan bunun neticesi insanın başına ne geleceği belli olmaz. O gün bir beyit kaydediyor bununla alakalı. Onu misal makamında okumak üzere yanında açık duran mecmuayı eline alıyor. Beyti okuyor. Etmeyin bed silişte ihsanı, kim olur bâisi perişanı. Beyit okuduktan sonra duraklıyor. Yazı hokkasının yanındaki kalem tıraşı el atarak dudaklarından fırlayan eşek kelimesi ortalığı çınlatıyor. Oradakiler bu kelimenin sarfındaki sebep ve hikmeti anlayamadıkları için soruyorlar. Şu cevabı veriyor. Pişmani kelimesini perişani yazmışım. Bu yanlışlığı başkası yapsaydı eşek diyecektim. Adaleti gözetmek için kendime de eşek dedim cevabını verdi. Vaktiyle garip halleriyle tanınmış bir şair vardı. Adı Hicri idi. Bir gün damat Mahmut Paşa'nın Çamlıca'daki köşküne gitti. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey de orada bulunuyordu. Mahmut Paşa başının ağrıdığını söyledi. Hicri bir kağıt istedi. Eski çeyrekler büyüklüğünde 7 parça yaptı. Her birinin üzerine Hicri yazdı. Sonra bu kağıtları paşaya uzatarak bunlarla tütsülenmesini söyledi. İyi gelecek yani öyle olunca. Mahmut Paşa İbn-i Emin Bey'e döndü. Ne dersiniz bu hususta, fikriniz nedir dedi. Mahmut Kemal Bey çok kızmıştı Hicri'nin bu haline. Efendim dedi, kağıtları değil Hicri'nin kendisini ateşe atmalı, onunla tütsü yapmalı cevabını verdi. Efendim Mahmut Kemal Bey'in bir arkadaşı vardı. Üstü başı pis, uzun zaman yıkanmaz, yanına yaklaştığı zaman kokar bir arkadaş. Bir gün onu hastalanmış, ziyaretine gidiyor. Bakıyor ki o arkadaşının mutat hilafına yüzü gözü tertemiz, üstü başı tertemiz, yeni elbiseler giymiş falan. Neyse, diyor ki, Hazret diyor, dün gece beni şeytan aldattı diyor. Sevdiklerimden birisi beni hamama götürdü, yıkandım, yeni elbise giydim, rahat ettim diyor. Bunun üzerine Mahmut Kemal Bey, aman efendim bir hokka kalem lütfeder misiniz diyor. Hasta, ne yapacaksınız diye soruyor. Şeytana diyor, teşekkürname yazacağım ve rica edeceğim ki seni her gece böyle aldatsın.
Saldırmazsan düşmana, sürdürsen. kar taşı, yorganımız kar olsun. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan döner isek, namus bize ar olsun. Biz bu yoldan döner isek, namus bize ar olsun. Ne şeref ki ölmek bize bu güzel vatan için. Ne şeref ki ölmek bize bu güzel vatan için. Yanar yürek yurttaşıyla daima için için. Yanar yürek yurttaşıyla daima için için.
Efendim, meşhur kitap kurtlarından Ali Emiri Efendi ölüm döşeğinde yatarken bir akşam bir tezkere yazıp evvelce sıkı fıkı görüştükleri halde sonradan araları açılan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey ile kardeşi Mehmet Selim Bey'i evine davet ediyor. İki kardeş hastanın yanına giriyorlar fakat bakıyorlar ki odada sırayla dizilmiş, üzerlerine de birer kağıt örtülmüş oturaklar var. Bu oturaklardan pis koku intişar ediyor. Odanın da havası fasit, birleşiyor ve kendilerine tahammül edilmez bir halde izaç ediyor. Bu hal içinde yatağında pek muzdarip bir vaziyette bulunan Ali Emiri Efendi'nin teçhiz ve tekvinine, parasına vesaireye dair vasiyetlerini dinliyorlar. Ali Emiri Efendi bundan sonra hakkında gösterdiği münasebetsizliklerden dolayı affını İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'den rica ediyor ve o arada efendim diyor, ne kadar olsa insanım, amelde kusurum var diyor. Amelde kusurundan bahsedince Mahmud Kemal Bey, aman efendim diyor, amelde kusurum var da ya bunlar nedir diyor ve oturakları, ortalığa pis koku neşreden oturakları gösteriyor. Malum amel, ishal olmak, bağırsakların muntazam ve fazla çalışması demektir. Ali Emiri Efendi'nin amelde kusurum var sözünü İbnül Emin Mahmud Kemal Bey çevirip bu şekilde kendisine cevap veriyor. Efendim, Cumhuriyet ilan edilip de İstanbul hükümeti tarihe karışınca bütün bağvali memurları açıkta kalıyor. Onlarla beraber İbnül Emin Mahmud Kemal Bey de açıkta kalıyor. Dostlarından birinin delaletiyle düğün umumiyeye, yevmiye ile devama başlıyor. Üstadın orada çalıştığı günlerde ve o idarenin memurlarından olan Ahmet Haşim, Halil Nihat, Fazıl Ahmet gibi değerli edipler, tercüme şubesi müdürü Hüseyin Daniş Bey'in odasında toplanıp sohbete koyuluyorlar. Meşhur şair, şair azam Abdülhak Hamit Bey ve kıymetli edip Cenab-ı Şahabettin Beyler de toplantıya iştirak ediyorlar. Böyle bir günde bir aralık pahalılıktan bahis açılıyor. Hazurundan birisi baklanın okkasının 30 kuruşa çıktığını söylüyor. Abdülhak Hamit Bey, Mahmud Kemal Bey'i işaret ederek aman çok söyleme, şimdi Hazretin ağzından baklayı çıkartırsın deyince, kendisine özendiği söz söylemek, hele nükte sarf etmek fırsatı hazırlayan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey atılıyor. Baklayı ağzımızdan çıkarmadığımızdandır ki baklanın okkası 30 kuruşa çıktı cevabını veriyor. Abdülhakamet Bey her gördüğünde Mahmud Kemal Bey'i bu sözü tekrar edermiş. Efendim, bir gün İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, Kemalzade Ali Ekrem Bey, eski Darülfünun müderrislerinden Ferit Bey, efendim meşhur Tahirül Mevlevi ve Suud Beyler Darülfünun kütüphanesinde bulunuyorlar. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'nin 1933'ten önceki ismidir. Mahmut Kemal Bey, bizler ateş üzerinde oturuyoruz. Neuzubillah 5 kuruşluk bir Robinson hikayesi kaybolsa, binlerce lira kıymetinde nadide bir şey ziyağa uğramış süsü verilir, kıyametler koparılır, diyor. Suud Kemal Bey diyor ki, bu sizin hakkınızda varit değildir. Çünkü siz çalmaya tenezzül etmeyecek bir hilkatte yaratılmış olduğunuz gibi, aynı zamanda çaldırmazsınız da. Sizin bulunduğunuz yerden bir şey aşırmak kimin haddine, diyor. Mahmut Kemal Bey, doğru söylüyorsunuz ama diyor, sizin gibi hüsnü zanneden dostlar devede kulak, aleyhimde bulunan düşmanlar ise eşekte kulak kabilindendir, diyor. Hazır bulunanlar kahkahayı koparıyorlar. Ali Ekrem Bey, İbnül Emin'in bu buluştaki inceliğini pek ziyade takdir ettiğini söylüyor. efendim İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey'in kardeşi Tevfik Bey'le beraber oturduğu Bayezid'de Bakırcılar'daki konağına dedik ya, çok davetler olur, çok gelen giden olur. Ramazan ayında da iftar davetleri olurdu. Yine bir defasında bir iftar davetinde, neyse iftar ediliyor, yemek yeniyor. Arkasından işte kahveler, sigaralar, çubuklar içiliyor. Namaz kılmaya, akşam namazı kılmaya kalkılıyor. Misafirlerden bazıları işleri olduğundan bahsederek birer ikişer savuşuyorlar. Bunun üzerine Mahmud Kemal Bey, ki çok dindar birisidir, yanında hazır bulunan ulemadan Fani Efendi'nin kulağına eğiliyor. Ah diyor, keşke diyor namaza yemekten önce kalksaydık. Ama bundan sonra diyor, ben diyor görürler diyor, iftarda diyor namazı kıldırmadan kimseye bir lokma yemek vermeyeceğim diyor. Efendim bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.